Ayrım 7.
Bir örnek daha vermek gerekirse, Helmholtz'un bu bilinçsiz yordamlar doktrinini çok iyi anlamış olmamız, ileride Gestalt psikologlarının eleştirilerini daha iyi görebilmemize yardımcı olacaktır. Bir film izlediğimizi düşünelim. Beyaz perdede iyi adamın üzerinde olduğu bir at dört nala gidiyor olsun. Biraz sonra da 6 tane kötü adam taşıyan at beliriyor. Bunlar iyi adamın arkasından giderek ona ateş etmektedirler. Şimdi buradaki soru, ortada herhangi bir hareket olmadığı halde nasıl olup da bizim bir hareket algıladığımızdır. Perdeye yansıtılan görüntüler aslında arka arkaya gösterilen hareketsiz resimlerdir. Aracın içindeki bir kapak, iki resim arasındaki ışığı gizlemektedir. Helmholtz'a göre bizim hareket algılayışımız bu bilinç dışı yordamalara bağlıdır. Gündelik deneyimlerimizde çevremizde herhangi bir şey hareket ettiği zaman retinamızda bazı duyumlar oluştuğu bilinmektedir. Bizler bu duyumlarımızı hareket ile birleştirmeyi öğreniriz. Hareketli film aslında bir seri hareketsiz resim olduğu halde çok hızlı gösterildiklerinden bunların retinamızda oluşturdukları duyumlar çevredeki hareket algılaması sırasında oluşan retina duyumlarına benzedikleri için perdede hareket görmemizi sağlamaktadırlar. Sonuç olarak böyle bir film seyredilirken sanki resimlerde hareket varmış gibi bir yordama yapılabilir. Bu yordamanın farkında olunamadığı için bilinç dışı bir yordama olduğu söylenebilmektedir. Renk algılaması kuramı. Helmholtz doğmadan 20 yıl önce bu bölümde üzerinde durulacak renk algılaması kuramını Thomas Jung ortaya atmıştır. Ancak onun kuramı ne fazla kabul görmüş ne de fazla bilinen bir kuram olabilmiştir. Helmholtz genel olarak bu kuramı benimsemiş ve üzerinde bir takım ufak değişiklikler yapmıştır. Aynı kuramı bu yeni haliyle ortaya sürdüğünde ise geniş bir taraftar kitlesi bulmuştur. Bu kuram bugün içinde Jung-Helmholtz kuramı olarak bilinir. Renk algılaması konusunda en temel kuramdır. Jung-Helmholtz kuramı özünde insan retinasında 3 tür lif olduğunu belirtir. Bu lifler değişik dalga uzunluklarına farklı duyarlılıklar gösterirler. Örneğin kırmızı renk uyarıcısı geldiğinde bazı retina lifleri duyarlı hale gelmekte, diğerleri bundan etkilenmemektedirler. Kırmızı ışık tarafından etkilenen bu lifler insan deneyimi içinde kırmızılık adını verdiğimiz bir özelliğin oluşmasına neden olmaktadırlar. Aslında kırmızı ışık terimi genellikle yanlış kullanılmaktadır. Çünkü kırmızılık ışıkta değil, insanın kendi içindedir. Kırmızı ışık daha doğru olarak elektromanyetik spektrumun aşağı yukarı 750 milimikronluk uzun ucundaki dalga boylarından oluşan ışık türü olarak tanımlanabilir. Bu kurama göre kırmızı, yeşil ve mavi adı verilen 3 tür farklılaşmış duyarlılığımız vardır. Bu hipotez insan deneyimi içindeki tüm renklerin bu 3 rengin belirli şekillerde birleşmesiyle meydana gelmiş olduğu gerçeğine dayanmaktadır. Örneğin uygun oranda kırmızı ve yeşilin birleşmesi sarıyı, her 3 rengin uygun oranlarda birleşmesi de beyazı meydana getirir. Renkli televizyonlarda da bu Jung-Helmholtz kuramından yararlanılmaktadır. Renk tüpü elektronları birbirine çarptığı zaman kısa bir süre kırmızı, yeşil ve mavi şekilde parlayan pek çok üçlü atomlardan oluşmuştur. Eğer bu Jung-Helmholtz kuramını evinizde bir deney ile kanıtlamayı düşünüyorsanız sakın bunu boyalar ile yapmayın. Çünkü boyaların birleştirilme yasaları ile ışıkların birleştirilme yasaları farklıdır. Orijinal biçimi ile Jung-Helmholtz kuramındaki çok belirgin hatalardan biri, kırmızı-yeşil renk körlüğü olan kişilerin hiç zorluk çekmeden sarı rengi algılayabilmeleridir. Eğer bu kişilerin kırmızı ve yeşil liflerinde bir bozukluk var ise sarıyı görmeleri çok ilginçtir. Jung-Helmholtz kuramı, renk algılaması için öne sürülen çeşitli kuramlardan bir tanesidir. Bizim buradaki amacımız ise bu kuramların doğru ve yanlış yanlarını belirlemek değildir. Fakat her şeye rağmen şunu belirtmekte yarar vardır. Son yıllarda Nobel armağanı kazanan Granit tarafından yapılan bir araştırmada da buna benzer sonuçlar elde edilmiştir. Granit bu araştırmasını kedi retinalarının nöronlarından, sinir hücrelerinden aldığı mikro elektrot kayıtları ile yapmıştır. Bulguları farklı sinir liflerinin elektromanyetik dalga boylarına farklı duyarlılıkları olduğu görüşünde doğruluk payı olabileceğini göstermektedir. Ancak Granit'in verileri, Bu durumun Jung-Helmholtz kuramının ilk belirlendiği biçimden çok daha karmaşık olduğunu düşündürmektedir. Helmholtz zamanında kesin kayıt yapılabilen araçların yokluğu ve elindekilerin de yetersizliği göz önünde tutulursa, kuramın gerçek etkileyici değeri anlaşılabilecektir. Ses perdesi algılaması kuramı. Diyelim ki bir müzik aletinin başındasınız, örneğin bir piyanoda. Orta C'den tutup Neşeli Günler filminden ünlü Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do melodisini çaldığınızı düşünelim. En alt notalardan başlayarak en üst notalara doğru çıkarken fark ettiğiniz ses niteliği değişmesi aslında sizin ses perdesi algılamanızdaki değişmelerdir. Helmholtz bu ses perdesi algılaması sırasında fizyolojik düzeyde gövdenizde neler olduğunu merak etmiştir. Ona göre iç kulaktaki ana zarın kendisi sanki bir minyatür piyano gibi çalışır. Basilar zarının da retinanın görme işlevi gibi bir işitme işlevi vardır. Karmaşık sinir dokusu olan bu zar, koçlea adı verilen salyangoz kabuğu şeklindeki yapı içine bükülmüş bir biçimde yerleşmiştir. Çıkarılıp açıldığında zarın şeklinin bir harp veya ixtoponeya benzediği görülmektedir. Bu da Helmholtz'a basilar zarındaki liflerin ses basıncı dalgalarının frekanslarındaki değişmelere farklı duyarlılık gösterdiğini düşündürmüştür. Yüksek frekanstaki dalgalar tiz sesler, düşük frekanstaki dalgalar da kalın sesler olarak algılanmaktadır. Helmholtz, basilar zarındaki çeşitli liflerin aynı şekilde titreşim yeteneğinde olabileceklerini önermiştir. Yine piyano benzetmesini hatırlayacak olursak, eğer orta C tuşunu aşağıda tutup da bir üstteki C notasına vurursak, orta C'nin aynı şekilde titreşimlerle yankı yaptığını görürüz. Birbirleriyle belirli bir ton ilişkisi içinde olan notalar, diğer notalar vurulduğunda yankı yaparlar. Helmholtz bu ilkeyi iç kulağın işleyişine uygulamıştır. Basilar zarın liflerini belirli frekanslarda aynı anda titreşimde bulunan piyano tellerine benzetmiştir. Hatırlarsanız bu kuram Jung-Helmholtz'un renk algılaması kuramına çok benzemektedir. Dış uyaranlardaki değişmelere bağlı olarak özel bazı lifler farklı nitelikte deneyimlere neden olmaktadırlar. Renk kuramında yalnızca 3 çeşit lif bulunduğu söylenmektedir. Ses perdesi algılamasında ise organizmanın binlerce ses tonu ayırabilmesi yeteneğine bağlı olarak yüzlerce farklı basilar zarı lifleri olması gerekmektedir. Bu nedenle daha sonraki araştırmalar ya bu ses perdesi kuramını değiştirmek yoluna ya da yeni kuramlar yapılandırma yoluna başvurmaktadırlar. Daha önce de belirtildiği gibi Helmholtz'un ses perdeleri algılamasına ilişkin öne sürdüğü bu kuram günümüzde yetersiz kalmaktadır. Wilhelm Wundt, 1832-1920. 8 yaşında bir çocuk düşünün. Bu çocuk kitaplarından saatlerce kendisini kurtaramayan, tek ilgisinin bilimsel aktiviteler olduğu görülen, kendi yaşındaki diğer çocuklarla veya sporla pek az ilgisi olan bir çocuk olsun. Tek gerçek arkadaşı ve yakınlık duyduğu kişi de öğretmenidir. Onun bu hali, bu tek yönlü kişilik gelişimi, ebeveynleri ve yakınlarını rahatsız etmiş ve geleceği için kaygıya düşürmüştür. Wilhelm Wundt'un çocukluğunu tanımlayan bu sözcükler belirtilirken, kitabın yazarı iyi çocuk yetiştirme ortamının ne olduğu konusunda insanların ne kadar az şey bildiğini de not etmeden geçemeyecektir. Çocukluğu böyle geçtiği halde belki de çocukluğundaki tek yönlü gelişmesine bağlı olarak Wilhelm Wundt'un böylesine verimli bir yetişkin yaşantısı olmuştur. Kendisi deneysel psikolojinin babası olarak bilinir. Wundt'un babası Luther yanlısı bir rahiptir. Öğretmeni de babası ile çalışan genç bir papazdır. Wundt'un gençlik yılları Almanya'da Baden'de geçmiştir. Sonraları ebeveynlerinin izniyle bu genç papazla birlikte yakınlarda bir köye yerleşmişler ve Wundt önce fizyoloji, sonra da tıp öğrenimine başlamıştır. Helmholtz gibi tıbbiyeye gidişi doğrudan doğruya maddi nedenlerledir. Wundt bu şekilde maddi sorunlarını hallettikten sonra kendisini araştırmalara verebilmiştir. Sonuçta Heidelberg Üniversitesi'nde doçent pozisyonunu elde edip birkaç yıl Helmholtz ile birlikte çalışmıştır. Wundt'un fizyoloji kürsüsünde elde ettiği pozisyonlar pek yüksek olmamakla birlikte 43 yaşlarındayken hayatının dönüm noktasını başlatan bir olay olmuştur. Leipzig Üniversitesi'nde felsefe kürsüsünde bir pozisyon alabilmiştir. 4 yıl sonra da 1879'da doğrudan doğruya psikolojik çalışmalara vakfedilmiş ilk laboratuvarı kurmuştur. Bu psikolojinin bir bilim olarak kuruluş tarihidir. Aynı zamanda Wundt'un fizyolojik ve felsefi ilgilerine rağmen bir psikolog oluşunun da tarihidir. Şurada özellikle belirtmekte yarar vardır ki, pek çok insan için artık olgunluk döneminin bittiği yaş olarak düşünülen 47 yaş, Wundt'un en önemli eserlerini vermeye başladığı yaştır. Yaşamının geriye kalan 41 yılı içinde çok sayıda deney yapmış ve çok sayıda kitap yazmıştır. Bilincin analizi. Wundt'a göre psikolojinin amacı bilinçli deneyimleri öğelerine ayırmak olmalıdır. Onun bu görüşünü daha açıkça belirtmek için şöyle bir örnek verebiliriz. Diyelim ki ağzınızda bir fıstık var. Çiğnedikçe tadını aldığınız şeyin gerçekten ne olduğunu biliyor musunuz? Yani bu fıstık lezzetinin nelerden oluştuğunu biliyor musunuz? Yoksa bu analiz edilemeyecek bir bilinçli deneyim midir? Ya da bu fıstık tadının birbirinden ayrı ve farklı duyumların birleşmesi olduğunu söyleyebilir misiniz? Wundt laboratuvarlarında eğitilmiş bir introspeksiyonist fıstık tadını veya herhangi bir şeyin tadını tuzlu, ekşi, acı, tatlı olmak üzere 4 belirli öğeye veya duyuma ayırabildiğini söylemektedir. Eğer isterseniz böyle bir analizi siz de yapabilirsiniz. Herhangi bir yiyecek maddesini aldığınızı kabul edelim. Bu maddeyi tadarken aşağıdaki dereceli ölçeği doldurabilirsiniz. 0 o özellikten hiç bulunamadığını, 5 orta derecede bulunduğunu, 10 da maksimum miktarını göstermektedir. Şimdi her algısal boyut için ağzınızdaki tadın değerlendirmesini yaptığınızı düşünelim. Tuzlu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ekşi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acı 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tatlı 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sonra bu sayılardan düz çizgiler çekip bir grafik oluşturalım. Sonuçta ortaya çıkan bu zikzak şekil, tattığınız yiyecek maddesine ilişkin bilinçli yapınızın bir görünümü olacaktır. Bu ilk bakışta güvenilir olmayan, gelişigüzel bir yöntem gibi görünebilir. Davranışçıların, Wundt'un psikolojik yaklaşımına yaptıkları eleştirilerden bazıları da bu noktadan gelmiştir. Her şeye rağmen göründüğü kadar güvenilir olmayan bir yöntem de sayılamaz. Çünkü Wundt, deneylerinde eğitilmiş denekleri kullandığını sıklıkla vurgulamıştır. Bu eğitilmiş denekler genellikle onun üniversitedeki öğrencileridir. Wundt bu yönteme introspeksiyon adını vermiştir. Bu yönteme göre kişinin bütün deneyime önem vermeden yalnızca bilinçli deneyiminin öğelerini belirtmesi gerekmektedir. Bu durum biraz da şarap ve kahvenin kalitesini değerlendiren çeşnecilerin yöntemine benzemektedir. Eğer kişi tek tek değil de bir grup ile araştırma yapacak olursa, introspeksiyonu yapan kişi eğitilmemiş olsa bile sonuçlar epey güvenilir olmaktadır. Buna bir örnek vermek için kitabın yazarı kendi psikolojiye giriş sınıf öğrencilerinin bazı tat deneylerini analiz etmelerini istemiştir. Her öğrenci kendine özgü bir grafik oluşturmuştur. Ortaya çıkan grafiklerin hiçbiri diğerine benzememiştir. Tutarlı bir örüntü söz konusu değildir. Bununla beraber eğer bir gruptan 20, diğer gruptan da 20 değer alınıp, her gruptan alınan verilerle birer ortalama grafik oluşturulursa, bu iki grubun grafiklerinin genellikle birbirlerine çok benzediği görülmüştür. Bu da tat davranışının bazı yasalara bağlı olabileceğini göstermektedir. Wundt'un bilinçli deneyimi öğelerine indirgeme konusundaki görüşleri kendisi ve onun ekolünden olan diğer kişilerce Leipzig'te uzun süre üzerinde çalışılmış bir uğraş olmuştur. Her duyumla ilgili bilinçli deneyimler derinlemesine araştırılmıştır. Bu araştırma sonuçlarına bağlı olarak görsel deneyimlerin 3 temel duyum boyutuna indirgenebileceği önerilmiştir. Bunlar renk tonu, parlaklığı ve yoğunluğudur. İşitmenin de 3 temel duyumdan oluştuğu söylenmektedir. Bunlar ses perdesi, ses yüksekliği ve ses yoğunluğudur. Wundt günümüz için modası geçmiş ve kibirli bir kişi olarak görülebilir. Araştırma bulgularının da ilginç fakat pek işe yaramayan şeyler olduğu söylenebilir. Gerçekten de bu bulguların işlevselliği hiçbir zaman Wundt'u ilgilendirmemiştir. Onun asıl ilgilendiği şey bilinç ile ilgili felsefi bazı görüşlere deneysel bir temel bulmaktır. Diğer bir deyişle o, Locke ve Mills gibi deneyimcilerin görüşlerinin geçerliliğini oturduğu koltuktan değil, laboratuvarında kanıtlamaya çalışmıştır. Kitabın yazarı Wundt'u, Wundt'un kendinden daha hararetli bir biçimde savunmak eğilimindedir. Gerçekten de bu analizlerin çok yararlı olduğu görülmekte, günümüzdeki psikoloji uygulamalarında bu sonuçlardan yararlanılmaktadır. Munsell renk şeması adıyla tanınan bir araç, bu renk tonu, parlaklığı ve renk yoğunluğu görsel boyutları üzerine temellendirilmiştir. Ses mühendisleri de yeni elektronik araçları dengelemeye çalışırken, ses frekansı, yoğunluğu ve ses dalgalarının karmaşıklığı boyutlarının analizine dayanmaktadırlar. Bu fiziksel elemanlar ses perdesi, ses yüksekliği ve ses yoğunluğu gibi insan deneyimleriyle çok yakından ilgilidirler. Yiyecek maddeleri üreten fabrikalarda çalışan psikologlar da yine tuzlu, ekşi, acı ve tatlı gibi boyutları kullanarak yeni besin maddeleri üzerine yaptıkları araştırmalarını bugün bile sürdürmektedirler. Bu nedenle Wundt'a ilgisiz ve pratik değil şeklinde yapılan suçlamalar gerçekçi olamaz. Duygu kuramı. Wundt bilincin analizini yaparken her bilinçli deneyim için duysal elementler yanında onunla ilgili önemli başka öğeler de olduğunu söylemiştir. Bu diğer öğeler duygulardan oluşmuştur. Başka bir deyişle her bilinçli deneyim gövdenin dışındaki ve içindeki uyarılardan oluşmuştur. Kişi aynı anda iki dünyaya, dış dünya ve iç dünyaya tepki göstermektedir. Diyelim ki elinizde bir sigara var ve sizden bilinçli deneyimlerinizi sigaranın rengi, kokusu ve bunun gibi duysal boyutlarına indirgemeniz isteniyor. Ancak burada yukarıdakilerden daha başka bir şey yok mu? Örneğin sigara hakkındaki duygularınız nedir? Neredeyse içmek üzere olduğunuz için kendi kendinize kızıyor musunuz, yoksa hoş bir beklenti içinde misiniz? Wundt bu tür duyguları da analiz ettiğinde bunların üç temel boyuta ayrılabileceğini söylemiştir. Bunlar hoş, hoş olmayan, heyecanlı, sakin, gerginlik, rahatlık boyutlarıdır. Eğer Wundt'un bu görüşü doğru ise kızgınlık, mutluluk, korku, üzüntü, depresyon gibi herhangi bir insan duygusunun yukarıdaki üç boyutun farklı derecelerinden oluşmuş olduğu söylenebilmektedir. Duygulara ilişkin bu görüşleri yüzünden Wundt ve öğrencileri arasında Edward Bradford Titchener önemli tartışmalar çıkmıştır. 19. yüzyılın sonlarına doğru Titchener da New York'ta Cornell Üniversitesi'nde bir psikoloji laboratuvarı kurmuştur. Wundt gibi o da bilinçli deneyimleri öğrencileriyle birlikte analiz etmeyi sürdürmüştür. Ancak Titchener ve öğrencileri duyguların yalnızca iki boyutlu olduğunu söylemişlerdir. Bunlar hoş olma ve olmama boyutlarıdır. Sakin, heyecanlı ve gergin rahat boyutlarının ise bir deneyimin iki ayrı söyleniş biçimi olduğu savunulmuştur. Wundt ve Titchener okulları arasındaki bu tartışma hiçbir zaman yeterli bir biçimde çözümlenememiş ve psikolojik araştırmalarda introspeksiyonun uygun bir yöntem olarak değerini yitirmesine neden olmuştur. Bilinç alanı. Wundt'un bilincin doğasına ilişkin çalışmaları sonucu insanlarda iki aşamalı bilinç olduğu savunulmuştur. Bunlar bilinç odağı diye anılan bilincin en parlak noktası ve bilinç alanı adı verilen ve açık olmayan bazı duyumlar ve duygulardan oluşan ikinci bölümüdür. Bilinç karanlık bir odadaki el lambası ışığına benzetilebilir. Lambayı duvara tuttuğunuzda daire şeklinde bir ışık görürsünüz. Bu daire bilinç alanı. Dairenin ortasındaki parlak merkezde bilinç odağı şeklinde düşünülebilir. Geriye kalan her şey karanlıktır. Fakat ışık elimizin hareketiyle odadaki her şeyi aydınlatmak üzere yön değiştirebilir. İşte bilinç de buna benzer bir biçimde hızla o konudan bu konuya yönelebilir. Bildiğiniz gibi tek bir gün içinde binlerce farklı fikir veya duygu içine girebiliriz. Bilinç odağı veya bilincin kesin merkezi sınırlıdır. Wundt'un çalışmalarına göre ortalama bir insan bilinç merkezinde 6 öğeden, fikirden fazlasını tutamaz. Wundt buna dikkat süresi adını vermiştir. Wechsler zeka testi adı verilen zeka testinin bir alt testi ile yapılan bir deney, Wundt'un ne demek istediğini açıkça ortaya koymaktadır. Diyelim ki siz de bir arkadaşınızı böyle bir deneye tabi tutmuş olun. Ona bir saniye ara ile bir seri gelişigüzel sayı okuduğunuzu düşünelim. Ondan bunları ters yönde tekrar etmesini istediğinizde ne kadar denerseniz deneyin, birçok kişinin 6 sayıdan sonra başarısız olduklarını göreceksiniz. Kavrama. Buraya kadar anlatılanlardan Wundt'un açık bilinçli deneyimlerinin duyumlar, duygular ve bunların bilinç odağında varoluşu demek olduğunu görmüş bulunuyorsunuz. Fakat bu durum gerçekten bilinçli bir deneyimi açıklayabiliyor mu? Wundt bir deneyimin sentezinden çok analiziyle ilgilenmekle beraber sentez sorunlarına da eğilmiştir. Bunun için yaratıcı sentez ilkesini ortaya atmıştır. Yaratıcı sentezin oluşabilmesini bilincin kavrama yeteneğine bağlamıştır. Bu fikir tahmin edebileceğiniz gibi Leibniz ve Herbert'ın yazılarından alınmıştır. Wundt'un öne sürdüğü kavrama terimi günümüzdeki bilinçaltı işleyiş ile eş anlamdadır. Çağdaş ünlü psikologlar bilinçaltımızda çeşitli verileri, bilgileri karıştırıp düzenleyen ve onlardan sorunlarımıza hazır çözümler oluşturan ve bunları bilincimize gönderen olağanüstü bir bilgisayar olduğunu söylemektedirler. Wundt bu kadar ileri gitmemekle beraber benzer şeyler söylemiştir. O da kavramanın temelde bilinç altında olduğunu öne sürmüş, ancak kavrama işleminin çok az da olsa farkında olabileceğimizi belirtmiştir. Kavrama işlemi Wundt'a göre birleştirici bir işlemdir. Bu işlem aracılığı ile birbirinden ayrı duysal ve duygusal öğeler bir yeni bütün deneyim oluştururlar. İşte bu da yaratıcı sentezin temelidir. Diyelim ki çocuğun biri bir külah dondurma yiyor olsun. Wundt'a göre çocuğun dondurma yerken edindiği toplam deneyim farklı derecedeki duyumlar ve duygulardan oluşmuştur. Ancak kendisine sorduğunuzda o bu detayları bir kenara bırakmaktadır. Kavrama yeteneğine bağlı olan yaratıcı sentez ilkesiyle özetlenebilecek daha basit bir toplam deneyim belirtmektedir. Bu basit ifade ise toplam deneyiminin onu oluşturan parçalardan daha fazla ve farklı bir şey olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Daha ilerideki bölümlerde göreceğimiz gestaltçı psikologlar kavrama ve yaratıcı sentez doktrinine karşı çıkmışlardır. Buna rağmen bütün deneyimlerin parçalarının toplamından daha farklı olduğunu belirten görüşü ilk kez ortaya atan gestaltçılar değildir. Wundt algılama sırasında bazı düzenleme sorunlarının olduğunu fark etmiştir. Kendisinin ileri sürdüğü çözüm yetersiz olsa bile sorunu görmediği söylenemez. Yaratıcı sentez kavramını biraz daha açıklığa kavuşturmak için John Stuart Mill'in bir yazısı hatırlanabilir. John Stuart Mill bu yazısında karmaşık fikirlerdeki bazı özelliklerin onu oluşturan daha basit fikirlerde görülmediğini öne sürmüştür. Bu görüşe de mental kimya adı verilmiştir. Örneğin su bileşiği oksijen ve hidrojen adı verilen iki ayrı gazdan oluşmuştur. Ancak bu iki gazın birleşmesinden nasıl oluyor da bir sıvı oluşabiliyor? Bunun yanıtı, sentez sırasında yeni özelliklerin yaratıldığıdır.